icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sevgili dinleyiciler. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ülke politikası haline gelmiş olan milli teknoloji hamlesini, savunma sanayi alanında gerçekleştirilen projeleri, güncel teknoloji ile savunma sanayi işbirliğini, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını arttıran gelişmeleri ele aldığımız programımız başlıyor. Bu hafta savunma sanayi alanında yenilikçi yaklaşımlarla hem sivil sahada hem de askeri sahada drone teknolojilerini ele alıyoruz. Stüdyomuzda konuğumuz Zyron Dynamics Anonim Şirketi kurucu ortağı Murat Kamber. Kendisiyle şirketin savunma sanayi ve sivil alanında drone teknolojisini konuşacağız. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Sayın Kamber, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii. 15 yıl tecrübeye sahip bir makine mühendisiyim. İnsansız hava araçları sistemleriyle ilgili olarak yaklaşık 12 senedir görev yapmaktayım. Çeşitli projeler içerisinde çalışma fırsatı elde ettim. 2010 yılında bu sektörde başlayan serüvene adını hepimizin bildiği Anka, Şimşek, Turna gibi projelerde çeşitli görevlerde yer aldıktan sonra hayalimizin peşinden koşmak için Zyron Dynamics'i kurduk ve orada çeşitli çalışmalar yapıyoruz.
Şirketinizin faaliyet alanları nelerdir?
Açıkçası şirketimiz insansız hava araçları tasarlamak üzerine kurulan ve bir icat hikayesiyle başlayan bir şirket. 2016 senesinde patentine başvurduğumuz bir fikirle yola çıktık. 3 arkadaş ve bu arkadaşlarımızla birlikte bir vizyon ortaya koyduk. Amacımız uluslararası bir marka olmak, bu ülkeye dışarıdan döviz getirmek ve teknoloji satan bir şirket haline dönüşmeyi istedik.
Evet.
Çok şükür bu noktada güzel gelişmeler oldu. Şirketimizi kurmamızın ardından patentimizi hayata geçirecek çalışmaları yaptık. İlk ürünlerimiz ortaya çıktı. Sonrasında beklediğimiz o yurt dışı yatırımı kavuştuk ve o yurt dışı yatırımla birlikte öncelikli olarak dışarıdaki büyük pazarlara girişimizi sağlayacak teknolojik faaliyetleri göstermeye başladık.
Evet, bu duruma gelene kadar, şirketinizin şu anki konumuna gelene kadar ülkemizin sağlamış olduğu teşvik ve desteklerden nasıl faydalandınız ya da faydalandınız mı?
Tabii ki faydalandık. Öncelikle bu vizyona sahip olmamız çok önemliydi. Bu cesarete sahip olmak çok önemliydi. Benim jenerasyonum işte 30'lu yaşların artık sonuna gelen jenerasyon, bu alanda, bu sektörde çalışan arkadaşlarım en az ortalama 5 büyük projenin içinde yer aldılar. Bizden sonrakiler, bu sayılar çok çok daha hızlı olarak gitti. Benden önceki jenerasyon 40 yaşında ilk uçağını yaparken bizler 24 yaşımızda uçan bir şeyin yanında durduk.
Evet.
Buna sahip olmak, bu iradeye, bu cesarete sahip olmanın getirmiş olduğu refleksle dedik ki biz de tabii ki dünyada en iyisini yaparız. Dünyaya teknoloji satarız dedik ve bu yolla hareket ettik. Bize en büyük cesareti bu verdi. Bu cesaretin yanında tabii ki her şey cesaretli olmuyor. Bir şeylere ihtiyacınız var ve biz şirketimizi devletimizin verdiği öncelikli COSGAP desteğiyle kurduk. Bir teknogirişim desteğiyle hayat bulmuş bir şirkettir. Bunun devamında yaptığımız çalışmalar kıymet gördü. Teknolojinin önünü açmak için ihtiyacımız olan ek desteklerin de finansmanını TÜBİTAK, TEYDEP gibi proje desteklerine başvurduk. Oralardan desteklenmeye değer gören projelerimiz de bir noktaya geldik. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum.
Tabii
bu noktaya
ki,
kadar birçok şirketin hikayesinde, büyük şirketlerde de bu tür destekler vardır. Ama bizim bu destek bizim için şöyle çok önemliydi. Biz yurt dışında bir yatırım almak için masaya oturduğumuzda biz o tabiri caizse pazarlık masasında şunu diyebildik. Ben senden şu parayı almazsam şirketimin şu hissesini şu kadara satmam. Çünkü zaten benim sana ihtiyacım yok. Benim devletten hazırda verilmiş bir desteğim var. Sen benden bu teknoloji olarak faydalanacaksın ve bunun parasını ödeyeceksin. Kısacası hani toparlamak gerekirse ucuza gitmemizi engelledi diyebiliriz. Devletimizden aldığımız bu destekler.
Tabii bir de sivil alanda geliştirdiğiniz dronlar var. Bu
evet.
Konuda aynı zamanda askeri alanda bir
uygulamaları var. Tabii. Zyron bir platform geliştirir. Teknik anlamda söyleyecek olursak bir platform geliştiricisi. İnsansız hava araçları sistemleri birçok alt sistemden oluşur. Bunlardan bir tanesi de uçan taraftır. Yani uçağın kendisidir. Biz dedik ki şirket olarak en iyi uçan şeyleri biz yapalım. Diğer şeyler de üstüne eklenerek ana sistemler oluşsun. Böyle baktığımız zaman sivil alanda şirketin koştuğu yer dünyadaki sivil pazar. Çünkü çok büyük bir pazar. Yaklaşık 2,5 trilyon dolara koşan bir pazar. Biz orada büyük bir pay almak istiyoruz. Özellikle medikal kargo sektöründe yer almak istiyoruz. Ama bir vatan sevdalısı olarak baktığımızda da ülkemize bir borcumuz var ve bu ülkenin ihtiyacı olan teknolojileri eğer biz sağlayabiliyorsak ve bunlar da savunma alanında kullanılmaya uygun şeylerse bizler de bunlarla ilgili çalışmalarda yer alıyoruz. Hava araçlarımız birçok farklı uygulamada kullanılıyor. Bu kullanılmalar sayesinde daha evvel askerimizle yapılan sahaya doğrudan sürülen noktalarda artık araçlarımız kullanılır hale geldi. Örneğin kimyasal kirlenme, radyobiyolojik kirlenmenin tespitinde kullanılan örnekler söyleyebilirim. Ben en basit şekliyle bakacak olursak bu tür uygulamalarda hava araçlarımızı kullanıyoruz. Mayın araması noktasında kullanımıyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun gibi hem önleyici hem de koruyucu faaliyetlerde hava araçlarımızın kullanılması yönünde çalışmalarımız var.
Evet, bir de sivil alanda bahsedebilir miyiz?
Sivil alansa bizim şirketin vizyonunu ve asıl misyonunu oluşturan nokta. Dünyada birkaç farklı büyüyen sektör var sivil kullanımla ilgili. Bunlardan bir tanesi kargo taşıması. Kargo taşımayla ilgili tarafta da asıl büyük payı Sahra Altı Afrika gibi ulaşımın çok gelişmediği, hatta tehlikeli olduğu bölgelere aşı sevkiyatı, ilaç sevkiyatı, kan sevkiyatı işlerinin yapılmasıyla ilgili büyük bir uygulama alanı var. Bizler de oradayız. Yurt dışından aldığımız yatırımın da aldığımız ülkenin de benzer durumda uygulamalara ihtiyacı var. Biz oralarda da bu görevleri gerçekleştirecek hava araçları tasarlıyoruz ve üretimiyle birlikte bu sektörde çalışmaya başladık, yer almaya başladık.
Bunlarda da bir lisans kavramı var. Sizin bu lisansınız da zorlu şartlara adapte edilerek alınmış bir lisans. Bundan bahsedebilir miyiz?
Tabii. Şimdi dünyada bu çok bilinen, çok da artık konvansiyonel ve jenerikleşmiş bir teknoloji olarak bakılabilir. Ama özellikle Çin baskısı altında olan bir sektörün içinde çalışıyorsak ve ülkeler Çin'in bu noktadaki egemenliğini yasa çıkartarak engellemeye çalıştığı bir ortamda bizler teknolojimizle yarattığımız farkla bu pazardan yer alıyoruz. İşte patentine sahip olduğumuz bu hava araçlarının yüksek performansı hem askeri çevresel koşullar testleriyle de uluslararası sertifikalandırılmasıyla birlikte bizler teknolojimizi satar hale geldik. Evet. Ve bu teknolojiyi öyle yerlere satmak istiyoruz ki imalatından tutun sonrasında verilecek satış sonrası destekte bile o ülkenin imkanlarıyla bunlar yapılabilsin. O ülkenin çok minör katkılarıyla bu uçaklar oralarda uçabilsinler şekilde teknoloji transfer paketleri tasarlıyoruz. Uçak tasarlamayı bıraktık bir yerde, artık teknolojiyi nasıl kolay sevk edebiliriz, nasıl kolay transfer edebiliriz noktasında çalışmalarımız var. Bu sayede de ülkemize bizim ana ilk baştaki hedefimiz olan şey döviz girişi, ülkeye katkı sağlayacak olan asıl zekanın para edeceği şeyleri sağlayacak bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz. Bu yönde de ilk olumlu adımlarımızı atmış bulunuyoruz.
Bu alanda Türkiye'yi ne durumda görüyorsunuz?
Türkiye özellikle bizim sektörümüzde bir dünya markası. Bizim yurt dışında katıldığımız fuarlarda benim Türk olduğumu duyduklarında söyledikleri şeyler çok güzel. Sizin uçaklarınız çok iyi, siz yapıyorsanız bu tamamdır. Biz de yani çok basit bir örnek vereyim. Japonya bir teknoloji devi bir ülke. Biz Japonya'ya teknoloji transferi yapmak üzerine görüşmeler yapıyoruz. Burada da bize şunu soruyorlar. Başkasının yapamadığı şey ne? De Türkler bunu yaptılar. Ben de onlara basit bir şekilde söylüyorum. Bizim çünkü derdimiz var. Bizim bulunduğumuz coğrafyada ayakta kalmak için bu teknolojilere ihtiyacımız var. Biz bu teknolojiyi bu yüzden geliştirdik. Çünkü sahada gördük, sahada kullandık, ihtiyaçları iyi analiz ettik. İhtiyaçlara hitap eden en uygun koşullardaki ürünleri oluşturabildiğimiz için Türkler burada ön plana çıktılar. Çünkü ihtiyaç var ve bunun karşılığını yapmamız gerekiyor.
Efendim aynı zamanda ülkemizin yaşadığı son dönemlerde bir yüzyılın felaketi diye adlandırdığımız bir süreç yaşadık. Bir deprem felaketi yaşadık. Burada da görüyoruz ki savunma sanayi alanında ciddi teknolojilerin yaralarımızı sardığını, o alanda kullanıldığını. Bu noktada siz nasıl bir teknolojiyle hareket ettiniz?
Öncelikle şöyle söyleyeyim. İnsansız hava araçları birçok alanda uygulama faaliyeti bulduğu gibi yüzyılın felaketini yaşadığımız bu günlerde gerek bizim hava araçlarımız, gerek müşterilerimizle birlikte geliştirdiğimiz hava araçlarımız sahada arama kurtarma, hasar tespitinde bulunma, ilk keşif diyelim, oradaki enkazın veya oradaki köye ulaşma ile ilgili faaliyetlerde kullanıldılar. Amacımız tabii ki bundan sonra daha hazırlıklı olmak ve bu hava araçlarını kullanabilinecek en fazla çeşitte orada sevk edebilmek. Bizim kendi şirket olarak aldığımız bir karar. Biz bundan sonra olay o anında bir hava aracı hazırlayıp oraya göndermektense böyle şeyleri her zaman karşılayabiliriz diye envanterimizde hem arama kurtarma için kullanılacak hem de acil kargo taşınmasını için kullanılacak olan hava araçlarımızdan hazırda tutma kararı aldık. Evet. Daha hızlı oraya intikal edebilmek, göreve sunabilmek, daha organize olabilmek için de bizim gibi benzer teknoloji şirketleriyle de bir araya gelip bunlarla ilgili çeşitli tatbikatlar olsun, çeşitli eylem planları olsun, evet, bunların içinde de yer alma yönünde çalışmalar başladı.
Kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte yürüttüğünüz çalışmalar var mıdır? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
Şirketimiz her ne kadar yurt dışı ağırlıklı, özellikle sivil sektörde kendini domine etmek ve bu yerde konumlandıran bir şirket olsa da bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin sağladığı imkanlarla bir şeyler yapıyoruz. O yüzden de bu ülkenin ihtiyaçlarını kamu kurum ve kuruluşlarımızla nasıl çözebileceğimizle ilgili bizim yapmamız gereken görevleri yapmak üzerine çalışmalarımız var. Birçok gerek savunma sanayi anonim şirketlerimiz olsun, kamu destekli doğrudan kamu kurumlarımız olsun, onlarla birlikte bir araya gelip ihtiyaçların nasıl şekilde çözüleceği üzerine projeler başlatmak ve devam ettirmek şeklinde çalışmalarımız var.
Nitelikli personeli bünyenize katarken nelere dikkat ediyorsunuz ya da bununla alakalı nasıl çalışmalarınız var?
Açıkçası şöyle söyleyeyim. Bir Teknofest gerçeği var. Bizim öğrenci olduğumuz, genç mühendis adayları olduğumuz yıllarda bu tür yarışmaların sayısı azdı, vardı elbet. Ben de öğrenciyken öyle bir yarışmanın takım kaptanı olarak başlamıştım bu faaliyetlerin ilk uygulamalarına diyebilirim. Bizim Teknofest yarışmalarının sonuçlarına baktığınızda göreceksiniz, görüyorsunuzdur. Ülkenin her yerinden üniversitelerden gelen takımlar her türlü dereceleri alıyorlar. Yani hiçbir yere bir şeyler yığılmış, öbeklenmiş değil. Genel anlamda bir başarıdan söz ediyoruz. Biz de açıkçası hani bir seçim yapmamız gerekiyorsa ön şart olarak genç arkadaşlarımızdan bu tür bir Teknofest yarışmasında ne yaptın?
Evet.
Nerede, hangi görevi aldın? Bunlarla başlıyoruz işin sorgulaması. Ama işte 2005 yılından beri diyelim, o Savunma Sanayici Kurulu kararıyla başlayan 2023 yılına geldiğimiz bu zamana kadar artarak hızla devam eden çeşit çeşit projenin içerisinde çalışmak üzere yetişen insan gücü artık belli bir noktaya geldi ve yurt dışındaki ülkeleri kıskandıran noktalara geldi. Ben de dahil olmak üzere kendi şirketim kurulsaya kadar yılda ortalama 4-5 büyük yurt dışı şirketten teklif alırken bizim yetiştirdiğimiz mühendislerimizin kalitesi artık bir noktada sabitlendi ve bu hem biz işe alım süreçlerimizde kolay gibi görünebilecek bir havuzdan seçim yapabilme fırsatına sahipken hem de ülkenin geldiği noktanın artık biz nasıl teknoloji satar durumdaysak iş gücümüz de kendi tecrübesini satar bir duruma geldi.
Ülkemizdeki bu tecrübe, savunma sanayi tecrübesi diğer ülkelerle ya da dünyayla bir kıyaslama yaparsak.
Burada şöyle bir şey var. Bizdeki arkadaşlarımız çok daha cesaretliler. Çünkü çok zamanları yok. Çok fazla kaynakları yok. İlgilenebilecekleri çok fazla, ilgilenmeleri gereken çok fazla şeyler var. Dünyada Milli Muharip Uçak gibi, Hürjet gibi, Anka gibi, Kızıl Elma gibi birbirinden, görünürde hepsi uçak ama birbirinden çok farklı konseptlerde, evet, platform projeleri geliştirilirken diğer tarafta TF1700 gibi, TF1500 gibi turbofan motorlar, turboşaft motorlar geliştiren bir taraf. İşte Cirit gibi, Kuzgun gibi çeşit çeşit işte gerek lazerle gerek işte kızılötesiyle hedef işte Bozdoğan, Gökdoğan gibi füze ailesi geliştiren projeler ve bir arada üreten ülke sayısı oldukça az. Daha şeyi söylemiyorum, İmece gibi uydular üreten, bunların alt sistemlerini üreten ülkeleri sayısı dünyada çok az. Bizim karşılıklı bir şans durumu bu. Bu kadar çok proje var, bu kadar genç mühendis var. Bunlar her ikisi için de şans. Projeler için bu kadar genç yetişmiş mühendis şans. Bu kadar genç mühendisin de genç yaşta bu kadar büyük projelerde yer alabilmesi için bulunabilecek en ender ülkelerden bir tanesiyiz. Evet. Siz Eurofighter zamanında Almanya'da çalışacak bir mühendis olsaydınız kimse 25 yaşında bir projenin liderliğini size teklif etmezdi.
Evet.
Ama burada öyle şanslarınız var.
Bu tecrübeyi, en azından bu tecrübeyi bu kadar kısa sürede aktarmazdı.
Evet.
Çok ciddi bir süreçten bahsedilen Avrupa'daki tecrübe aktarımı ki Türkiye'mizde az önce de dediğiniz gibi çok kısa sürede 25 yaşında diyebileceğimiz bir yaş grubunda takım lideri ya da ekip lideri yaptırabiliyor. Bu süreçler bu kadar hızlı ilerlerken aynı zamanda kaybolma riski de olabilir firmaların kendi işlerinde. Çünkü çok büyük bir sahadan bahsettiniz.
Aynen.
Bu sahanın içerisinde tutunabilmesi için de çok akılcıl adımlar atması lazım. Sizin firmanız bu noktada nasıl bir strateji geliştiriyorsunuz?
Açıkçası bizim ilk baştaki stratejimizi halen koruyoruz. Bildiğimiz en iyi işi yapmaya çalışıyoruz. Bildiğimiz en iyi iş, iyi uçan sistemler yapmak ve bunun içinde de inovasyonu sürekli korumak istiyoruz. Bizim sektörümüzün içine baktığınızda sıfır riskle çalışan ve Ar-Ge maliyetlerini minimize eden şirketler görürsünüz dünyada. Onlar hep iyi yapılan bir şey varsa biz de onu yapalım diye gidiyorlar. Biz de onların yapmadığı ne varsa bir orayı bir görmeye çalışıyoruz. Bizim ortaklık yapımıza baktığınızda, kurucu ortaklarımızın yapısına baktığınızda ben makine mühendisiyim. Diğer kurucu ortağımız kimya mühendisi, diğer kurucu ortağımız bir tıp doktoru.
Evet.
Tamamen bambaşka pencerelerden bakıyorsunuz aynı soruna ve bu aynı soruna o bakış açılarının getirdiği farklı çözümler sizi dünyada farklı kılıyor.
Ki bu da bir girişimcilik aslında. Yani
bir tarafında böyle bir etkisi
bir
var.
Bir doktorun da bu konuda bir hassasiyet oluşturup size dahil olması
evet,
bir girişimcilik örneği olarak gösterilebilir. Savunma sanayi alanında çalışmak isteyen ya da bu şekilde bir girişimcilik oluşturmak isteyen gençlerimize, radyomuzda bizleri dinleyen dinleyicilerimize ne tavsiyelerde bulunursunuz?
Öncelikle ne yapıyorlarsa en iyisini yapmak için çalışsınlar. Çünkü kurucu önderimiz Atatürk'ün söylediği güzel bir söz, vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bunu yaptıkları sürece bu ülkede onlara fırsat çok, çalışabilecekleri projeler çok. Bunları göstermeleri için de risk alsınlar. Sadece dersleriyle uğraşmasınlar. Özellikle bu Teknofest'in belki bir reklamı gibi yapıyorum ama ben çok güzel insanlar tanıdım bu evet, sayede. Oradaki deneyimli abi ablalarından öğrenecekleri şeyler onların önünü açacak ve dünya kalitesinde bir mühendis olmalarını sağlayacağına ben kefilim.
Teknofest demişken de bu alanda aslında bir lügat oluşturdu, bir kelime oluşturdu bize.
Evet.
Teknofest kafası diye.
Aynen.
Özellikle öğrencilerimize, gençlerimize çok belirli bir teşviğe, çok ciddi bir sürece sokabilme adına kendilerini alan oluşturma, mecra oluşturma noktasında bir Teknofest kafası oluşturmuş durumda. Staj alanında sizde bir staj yapmak isteyen öğrenci için nasıl imkanlarınız mevcut?
Şöyle, öncelikle staj kültürü geçmişten bizim zamanımızda da tabii ki vardı. Şimdi değişerek gidiyor. Staj imkanları da farklılaşıyor. Bizler Teknofest kafasından yola çıkarak gideyim. Orada belli bir pratiğe kavuşmuş olan, bir takım içinde çalışmaya alışmış olan arkadaşlarımızın pratiklerini burada devam ettirmeleri veya aynı zamanda orada bir takımda yer alırken bizim şirketimizde de staj yaparken gerçekten bir görev içinde yer almalarını sağlayacak ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii bizim imkanlarımız kendimize göre, kapasitelerimiz kendimize göre ama sektörde eskiden bir aylık bir staj süresiyle bunlar standlandırılır haldeyken aday mühendislik kavramı, uzun dönemli staj kavramları gündeme geldi ve bu her iki taraf için de bence çok olumlu etki yaptı. Bir firma sahibi olarak baktığımda ben arkadaşımı daha iyi tanıyorum. Onun kapasitesine göre işlere ne yapabileceğimi planlıyorum, bir hareket ediyorum. Öğrenci tarafından bakıldığındaysa da bir hedefe doğru giderken başladığı işi bitirmek, sorumluluk almak, sahada yaptığı bir şeyin kıymetini görmenin ne olduğunu görebilmek adına faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kendi örneğimden bakacak olursak, bizim zamanımızda stajlar 30 günlerle sınırlıydı ama şanslı adlediyorum kendimi. Girdiğim savunma sanayi firmasında 6 ay gibi uzun bir staj yaptım ve o süre içerisinde gördüğüm her şey, öğrendiğim her şey benim için çok kıymetli. Oradaki sahip olmuş olduğum özgüven bize bunları yaptırabilmenin temelini oluşturdu. Biz de birlikte çalışmak istediğimiz stajyer arkadaşlarımız da başta bu özgüvenin parıltısını arıyoruz. Eğer o parıltıyı görürsek biz de elimizden gelen desteği vererek birlikte çalışmak istiyoruz.
Bu alanda da zaten kendini stajyer olarak değil, çalışanı, yani firmanın bir çalışanı
aynen
olarak.
Aynen öyle. Bizim arkadaşlarımızı biz meslektaşımız olarak görüyoruz. Çünkü sonuçta bir sene sonra aynı mesleği yapıyor olacağız. Sadece ünvanlar farklı olacak. Bizim de zaten şirket profilimize bakacak olursanız bizimle stajyer olarak çalışmış olan arkadaşlarımız bizimle hala çalışmaya devam ediyor olduğunu görürsünüz. Bu bizim için kıymetli çünkü başta hayallerini gördüğümüz o arkadaşların pratiğe bunu nasıl döktüğünü, bizlerin de varsa küçük destekleriyle nasıl geliştiğini görmek ve ondan sonra da o insanla birlikte daha yenilerinin peşinden koşmaya gitmek güzel bir şey.
Siz böyle fırsatları tanıyarak bu öğrencilerimize, bu girişimcilerimize farklı alanlarda, farklı ülkelerde böyle istihdam edilebilirliğin biraz da önüne geçmiş oluyoruz. Yani tersine göçe ya da bir beyin göçünü engellemiş oluyorsunuz. Bundan biraz bahsedebilir miyiz?
Şöyle, açıkçası bu farklı bir strateji. Ben sadece burada şunu söyleyebilirim. Aynı tekliflere, aynı uygulamalara karşılaşan bir mühendis olarak baktığımda ben iş tatminimi seçtim. İş tatminimi ve kendimi geliştirdiğim noktada en fazla artıyı nerede koyabileceğime bakmaya çok dikkat ettim. Böyle baktığımız zaman da bizim gençlerimiz dünyada çok az ülkede yapılabilecek bir proje çeşitliliğine sahip bir ülkede yaşıyorlar. Eğer çalışmak isterlerse her türlü üst düzey hem akademik tarafta çalışma yapabilmelerine fırsat verecek projeler bunlar, hem de mesleki tatmini en üst noktaya çıkartacak projelere sahip bir ülkeyiz. Bu sadece bizim devletimiz buna öncülük yapıyor olsa da buradan aldığımız cesaretle bizim gibi özel şirketler de bu tür projelerin altına imzalarını atar durumdalar. Benim tek ricam genç arkadaşlarımızdan Batı'nın veyahut gelişmiş ülkeler diye sınıflandırdığımız ülkelerin ucuz iş gücü olma hayaliyle yaşamasınlar. Evet. Bu ülkelerde çok güzel projeler geliştiriliyor ve onlar sayesinde bu projeler tamamlanacak. Onların tamamladığı projeler bu ülkelere, bu ülkeye katkı sağlayacak ve bu katkının sağlanan katkı bizim refahımızın artmasını sağlayacak. Bizler yetişmiş, öğrenmiş, kaliteli mühendisler gidip gençliği bitmiş, yeni bir şey üretemeyen ülkelerin doğru tabir bulmakta zorlanıyorum ama yakıtları olmalarını istemiyorum.
Evet. Sayın Kamber, çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli çalışmalarınızı, projenizi bizleri dinleyen Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerimize aktardığınız için.
Ben çok teşekkür ederim.
Efendim, son olarak sevdiğiniz bir eseri size ve sizin aracılığınızla dinleyicilerimize armağan etmek isteriz.
Açıkçası biz bu ülkenin imkanlarından bu sohbette çok bahsettik ve ben burada seçimi size bırakıp bu ülkenin topraklarından çıkmış bir ezgiyle veda etmeyi daha doğru buluyorum.
Şu çırpınıp içinde döndüğüm deniz, çırpınıp içinde döndüğüm deniz, dalgalanır coşar rüzgarında, rüzgarında. Mevce gelip coşeyleyen aşkımız, ah çektikçe kaynar gelir derinde. Mevce gelip coşeyleyen aşkımız, ah çektikçe kaynar gelir derinde. Derya coşar inci saçar kenara, derya coşar inci saçar kenara, aşk ehli dayanır ateşe kora, ateşe kora. Bülbüller gül için giymişler kara, seherler uyanır bülbül zarlarında. Bülbüller gül için giymişler kara, seherler uyanır bülbül zarlarında. Aşıklara gurbet bülbüle firkat, derdimi sorarsan dürülü kat kat, dürülü kat kat. Ey gönül derdinden etme şikayet, yüce dağlar gurur duyar kanlar. Ey gönül derdinden etme şikayet, yüce dağlar gurur duyar kanlarında. Derdine mihnete dalmaya aşık, derdine mihnete dalmayan aşk, ne yemiş ne doymuş el bulaşık, el bulaşık. Kınaman Veysel'i fikri dolaşık, ayrılmış yarinden yar diyarlarım. Aman Veysel'i fikri dolaşık, ayrılmış yarinden yar diyarında.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Xyron Dynamics Anonim Şirketi kurucu ortağı Murat Kamber bizlerle birlikteydi. Sizler için hazırlamış olduğumuz programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.
İcat çıkarma.